Sevgili Medyaskop izleyicileri merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız Kayda Değer programında karşınızdayız. Bugün de çok yoğun bir gündemle karşınızda olacağız ama yayına başlamadan önce çok ufak bir hatırlatmalarım olacak. Bu yayını beğenerek, paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Tabii ki bunun dışında YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz diyerek gündemimize geçelim. Bugün neler konuşacağız? Sinan Ateş davasını konuşacağız. Aynı zamanda da Özgür Özel, Erdoğan ve Özgür Özel, Devlet Bahçeli görüşmelerine bakacağız. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Duruşma tarihi de ilerleyen günlerde belli olacak. Pek çok eksiklikler var, pek çok konuşulan konular var. Tabii ki Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de içi boş kağıt parçası diyerek bu iddianameyi reddetti ve çok sert tepkiler gösterdi. Bunların tamamını gazeteci İsmail Saymaz'la konuşacağız. Kendisi iddianameye hayli hakim, bizlere değerli görüşlerini aktaracak. Tabii gündemin diğer maddesi de siyasete bakacağız. Siyasette yumuşama mı, normalleşme mi tartışmaları var. Hatırlıyorsunuz AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmüştü. Erdoğan 3 Mayıs Cuma günü siyasette yumuşama dönemine girdik dedi. Özgür Özel de bu konuyla ilgili ben yumuşama kelimesini doğru bulmuyorum, normalleşme kelimesini doğru buluyorum. Çünkü normali bu dedi. Tabii ki gazeteci Fehmi Koru ile birlikte siyasette yumuşama mı, normalleşme mi, hangisi normal, hangisi yumuşama tartışmasını konuşacağız. Bu arada tabii ki Medyaskop muhabirleri de bizlerle birlikte olacak. Deniz Çakır ve Eda Nur Tanış ile birlikte takip ettikleri haberleri, gündemleri onlarla da konuşacağız. Sinan Ateş'ten bahsetmiştim. İddianamenin kabul edildiğini aktarmıştım. Önce haberimizi izleyelim, daha sonrasında gazeteci İsmail Saymaz'la konuyu konuşalım.
Ankara Başsavcılığı 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Başsavcılık aralarında Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in de bulunduğu 22 kişi hakkında tasarlayarak öldürme suçundan iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame Ayhan Bora Kaplan davasına da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Duruşma tarihi ilerleyen günlerde belli olacak. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş iddianamenin kabul edilmesine tepki gösterdi. İddianameyi içi boş kağıt parçası olarak niteleyen Ayşe Ateş, "Çocuklarım bana babamızı polisler mi öldürdü?" diye soruyor. "Ben onlara her defasında, yok anneciğim, devletimizin polisleri bizi koruyor. Arkamızdan gizlice takip ediyorlar diyorum ki devlete olan güvenlerini kaybetmesinler. Fakat bugün bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda, ne önümüzde ne de arkamızda. Bir kez daha ifade etmekte fayda var. Bedeli her ne olursa olsun hukuki mücadelemin siyasi çıkarlar sofrasına meze edilmesine izin vermeyeceğim. Başkalarının çocukları rahat uyusun diye benim çocuklarıma reva görülen gözyaşlarının, benim çocuklarımın elinden zalimce alınan çocukluk yıllarının, zehir edilen günlerinin hesabını yargı önünde tek tek soracağım" dedi.
Gazeteci İsmail Saymaz bizimle birlikte. İsmail Bey merhabalar. Duyuyor musunuz beni? İsmail Bey duyuyor musunuz beni acaba?
Duyuyorum. Gamze yayınlar.
Teşekkür ederim. Sinan Ateş dosyasını konuşmak üzere size, sizin bilgilerinize danışmak istedik. Çünkü bu davayı çok kapsamlı bir şekilde, soruşturma dosyasını çok kapsamlı bir şekilde inceliyorsunuz. Öncelikle bize, izleyicilerimiz için, bilmeyenler için davada nelerin anlatıldığını aktarır mısınız?
Elbette Gamze, seve seve. Şimdi tabii bir kere bir iddianame, elimizde 145 sayfalık bir iddianame var ve bu iddianame bize aslında cinayetin kimin öldürüldüğünü, temelde kimin öldürüldüğünü, kimler tarafından öldürüldüğünü, niçin öldürüldüğünü nasıl öldürüldüğünü anlatmak zorunda. Bu iddianamede sadece ne zaman öldürüldüğü anlatılıyor. Onu da zaten biliyorduk yani. Savcının sadece bu bilgi için koca bir iddianame yazmasına gerek yoktu. Bu cinayette maktul anlatılmıyor bize. Maktul kim? Yani Sinan Ateş kimdir? Bu sorunun yanıtı yok. Sadece Sinan Ateş'ten Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde akademisyen olduğu şeklindeki bir bilgiyle bahsediliyor. Yani sanırsın akademik bir kavgadan ötürü hayatını kaybetti. Bu bilgi yani öyle çok kıymet arz eden bir bilgi değil. Çünkü Sinan Ateş'i bu dosyada bu anlamlı kılan ve ölümünün sebebi olan bilgi Eski Ülke Hocaları Genel Başkanı olmasıydı ve bu bilgi iddianamede saklanıyor. Bu bilgiye yer verilmediği gibi sadece yani sanıkların beyanlarında geçen ben Sinan'ı Ülke Hocaları Genel Başkanı olarak tanıyordum şeklindeki deyimlerle söz ediliyor. Eğer onlar da bahsetmemiş olsa iddianamede zaten biz Sinan Ateş'in Ülke Hocaları Başkanı olduğunu bilmeyeceğiz neredeyse. Bu birincisi. İkincisi Sinan Ateş'in niye öldürüldüğü yazmıyor. Niye öldürüldü? Ne oldu yani? Yani mahalle kavgasında mı öldü? Yan bakma için trafikte yan bakmadan mı öldü? Efendime söyleyeyim. Komşu kavgası mı çıktı? Ne oldu? Ya bu bile yazmıyor. Tetikçi katil ifadesinde diyor ki ya ben onu Ülke Ocağı'ndan tanırdım. Çok vefasız çıktı. Bu yüzden hırslandım ve öldürdüm. Bunu yazın. Adam bak bir gerekçe söylemiş. En azından tetikçi bile yalan beyanda uyduruk bir gerekçe söylemiş. Savcı bu kadarını bile söylememiş yani. İnanıyorsanız bak Sinan Ateş adıma vefasızlık yapmış. Adam da tutmuş öldürmüş de yazın. Ona da inanmıyor. Yalan olduğunu biliyor. Ama gerçeğini de kendisi yazamıyor. En azından katil daha dürüst. Yani dürüst derken şöyle. En azından bir gerekçe sunmuş yani. Hiç değilse. Fakat maalesef iddianamede bir gerekçeden de bahsedilmiyor. Bir diğeri bu olaydaki siyasi bağlantılar karartılmış ve üzerine gidilmemiş. Şimdi birincisi Tolga'nın bu katili Ankara'dan İstanbul'a bir arabayla kaçırıyorlar. Kaçıranlar kim? Tolgağan Demir, eski Ülke Hocaları Genel Merkez Yöneticisi Tolgağan Demirbaş ve eski Ülke Hocaları Genel Başkan Yardımcısı, daha sonra MHP'de danışman olduğunu anladığımız Emre Yüksel. Bu ikisi siyah renkli bir Audi'ye onu bindirerek Ankara'ya kaçırıyorlar. Audi'ye tekrar geleceğim ama şunu söyleyeyim. Tolgağan Demirbaş'ın kurtarılan mesajlarında yazıştığı insanlar var. Ve bu yazıştığı insanlardan biri de tutuklu eski bir amir. Ve orada cinayetten 8 ay önce Sinan Ateş'in telefon numarasını vererek adres bilgisinin emniyet kayıtlarından sorgulanmasını istiyor. Demek ki yine olaydan sonra bir başka amirden olay tutanağını istiyor. Demek ki emniyette eli kolu her yere uzanıyor. Cinayetten sonra da memur olduğunu anladığımız çeşitli ülkücülerden Sinan Ateş'in evinin görüntülerini istiyor, havalimanına giriş bilgilerini istiyor. Kim bu adam kardeşim? Kim? Bu güce nasıl sahip oluyor ki bürokraside istediği bilgiyi gizli bilgi alabiliyor. Yine bu yazışmalarda Sinan Ateş için onun ipi çekildi diyor. Onun konuştuğu bir kişi ekibi kurdu kafasına sıkılacak diyor. Bu bağlantıların hiçbirinin üzerine gidilmemiş. Bir diğeri ya bu dosyada bir siyah Audi meselesi. Yani bu katil cinayeti işliyor. Olay mahallinden nasıl kaçıyor? Motosikletle kaçıyor. O motosikletti zaten İstanbul'dan gelmiş. Ve nereye gidiyorlar? Konya Haymana yolu üzerinde bir benzinin önüne gidiyorlar. Niçin? Çünkü orada onu az önce adını verdiğim Tolgağan Demirbaş adlı kişi araba içinde bekliyor. Kendi arabasıyla bekliyor. Tolgağan Demirbaş'la tetikçi tanışıyor mu? Hayır, tanışmıyorlar. İlk kez karşılaşıyorlar. Peki bu tetikçi Tolgağan adlı kişinin burada kendisini beklediğini nereden biliyor? Bu konuma nasıl erişmiş? Nasıl erişmiş? Tolgağan konumunu arkadaşı Emre Yüksel'e gönderiyor. Emre Yüksel üzerinden nasıl dolanmış gelmişse bu bilgi tetikçinin cebine düşüyor. Tetikçi bu konuma giderek arabaya biniyor. Sonra göl başında bir çiftliği onu bırakıyor. Tolgağan geri dönüyor. Emre Yüksel'den arabasını alıyor. Kendi arabasını orada bırakıyor. Emre Yüksel'in arabasını alıyor. Tekrar göl başına tetikçinin yanına gidiyor. Bu arada Emre Yüksel de siyah Audi'yi alarak onun arkasından gidiyor. Sonra o ikinci arabayı orada bırakıyorlar. Emre hem Tolga Han'ı hem de tetikçiyi arabasını alıp İstanbul'a geliyor. Şimdi bak bu siyah Audi hem Ankara'da bütün trafiklerde takılıyor. PTS sistemlerine, plaka tanıma sistemine. Hem Ankara İstanbul yolunda hem İstanbul Ankara yolunda takılıyor. Bir gün boyunca bütün kameralarda var. Ve benzinlikte var ve çorbacıda var. Fakat bunun plakasını iddianameye koymamışlar kardeşim. Hayır, plaka tanıma sistemine girmiş fakat iddianameye yazmamış. Niçin yazmadınız? Bu araç, bu dosyada, bu soru, bu cinayette kullanılan bütün araçların, bir motor ve 4-5 arabanın plakaları yazıyor da bu plaka niye yazmıyor? Bilinmiyor değil, biliniyor. Çünkü ben bu dosyada tutuklu amirin avukatına sordum. Sizin, onlar diyorlar ki biz delilleri topladık. Dedim bu plakayı buldunuz mu? Bulduk. Kime ait olduğunu tespit ettiniz mi? Ettik. Fakat savcı iddianameye koymadı diyorlar. Peki bu arabanın dönüşte çakar kullandığını anlıyoruz. Çakar kullanıyor, çakarla geri dönüyor. Sanıklara soruyorlar, sanıklar o arabadan bizim arabamız diye bahsetmiyorlar. Anlıyoruz ki onların değil. Peki kardeşim bu araba kimin? Bu araba kimin? Üç ihtimal olabilir. Bir milletvekiline ait olabilir. Şaşırtıcı olmaz çünkü Tolga Han Demirbaş gözaltına alınmadan önce iddiaya göre eski MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu evde gözaltına alınmıştı. Evet. İki, kamu kurumuna ait olabilir. Mümkündür çünkü tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya iki tane polis götürmüştü. Özel harekatçı polis. Eskortluk yapmışlardı. Dolayısıyla böyle de bir durum olabilir. Üç, MHP ya da Ülkü Öztürk'ün tahsisli bir araba olabilir. Fakat bu plaka saklanmış ve bu plaka ortaya çıktığında, aracın kime ait olduğu ve plakanın kimin üzerine kayıt olduğu ortaya çıktığında biz en azından siyasi bağlantılara ve faillere doğru bir adım daha yaklaşmış olacağız. Fakat bu dosyada maalesef bu bilginin de karartıldığını anlıyoruz. Aynı şekilde bu dosyada sanıklar geriye dönük olarak delilleri de yok etmişti. Yani mesela iki ülkücü sanık Tolga Han ve Emre telefonunu değiştirmiş. Biri gözaltına alınmadan önce, 4 gün önce değiştirdiğini söylüyor. Biri gözaltına alınmadan 1 ay önce elinden düştüğünü, arabasının tekerleğinin telefonun üzerinden geçtiğini ve çöpe attığını söylüyor. Yine bu cinayetle bağlantılı tutuklanan avukat Serdar Öktem de cinayetten önce telefonunu değiştirdiğini ancak Covid geçirdiği için hatırlamadığını söylüyor. Niye değiştirdiğini hatırlamadığını söylüyor. Eski MİT'ci mesajını silmiş. Bir diğer polis amiri telefonunun şifresini vermiyor ve telefonlar da silinmiş. Bir bilgi daha ekleyeyim. Bu dosyada tutuklu olanlardan biri de avukat Serdar Öktem. Aynı zamanda Öktem 2014 yılında işte Maltepe Gülsuyu'nda işte uyuşturucu çetelerine karşı mücadele yürüten devrimci gençlerden Hasan Ferit Gedik'in ölümüne yol açmıştı ve bu suçtan 35 yıla kadar hapis cezası almıştı ve aranıyordu. Aranırken bütün bunları yaptı zaten. Şimdi bunun da avukatıydı Serdar Öktem. Yani Serdar Öktem hem Hasan Ferit Gedik cinayetinde Doğukan Çep'in avukatıydı. Aynı Doğukan Çep de bu dosyada azmettirici ve suikastı organize eden kişi. Şimdi Serdar Öktem'in de cinayetin işlendiği gün Bursa'dan Ankara'ya geçtiği, tetikçinin Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı siyah Audi'nin arkasından İstanbul'a doğru geldiği, Bolu'da aynı dinlenme tesislerinde dakikalar arayla buluştukları ve 2-3 Ocak tarihlerinde de bu Audi ile Serdar Öktem'in arabasının birer saniye arayla PTS sistemlerine takıldığı görülüyor. Bu da bir bulgu. Fakat maalesef burada da Serdar Öktem hatırlamıyorum çünkü Covid geçirdim, ağır entübe olduğum gibi gerekçelerle bu bilgiyi vermiyor ve vermek istemiyor. Bu dosyada çok açık bir biçimde 146 sayfa yazılmış. Sinan Ateş'in kim olduğu yazılmamış. Ve cinayetin neden işlendiği yazılmamış. Bir örgütten bile bahsedilmiyor. Yani böyle bir suçun toplu suç olduğu. Diyorlar. Yani toplu suç bir suç için bir araya gelmiş ve dağılmışlar. Yahu nasıl mümkün olabilir? Ben anlatıyorum. Yani bir işte Tolga Han Demirbaş adlı eski hükümetler yöneticisi cinayetten 8 ay önce Sinan Ateş'in kimlik bilgilerini araştırmaya başlamış ve onun ipi çekilecek demiş. Yine cinayetten önce avukatı Ali Yücel'in telefonları adres bilgileri araştırmaya başlamış. Sinan Ateş'in evinin önünde keşif falan yapılmış. Bu arada tetikçi azmettirici İstanbul'da aranıyor. Tetikçi İstanbul'da aranıyor. Wi-Fi cihazlar kullanıyorlar, telefon kullanmıyorlar. Motosiklette kaçıran İstanbul'dan gidiyor. Gözcü Kocaeli'nden gidiyor. Yani bütün bunlar Ve bu tetikçiyi iki tane polisin eskortluğunda Ankara'ya götürüyorlar. Niçin? Yolda ola ki bir takılma, bir polis noktasına takılırsa polis kimliğini göstersin diye eşlik ediyorlar. Nitekim öyle de oluyor. Ankara girişinde polis noktasında kimlik göstererek tetikçi geçiriyorlar. İki polis de eskortluk ediyor. Gittiklerinde 3 gün boyunca Ankara'da kalıyorlar. Cinayet mahallinden işte az önce söylediğim siyah Audi ile İstanbul'a kaçırılıyor. İstanbul'da 40 gün civarında saklanmayı başarıyor. Ki bir demesine göre Maltepe'de ormana bırakıyorlar. Pendik'te daha önce gıda yüklediği evde kalıyor. Ve ne zaman kaçıyor bu evden Gamze? 6 Şubat günü, depremin günü. Depremde taksiye biniyor, kendisini birdenbire Edirne'ye atıyor. Meriç'ten kaçakçılarla buluşuyor. Meriç'ten karşıya geçiyor. Yunan polisine yakalanıyor. Yunan askerine onu döverek geri gönderiyorlar. Sınırda artık ben Erayöz Yağcı'yım diyerek teslim oluyor. Ya bu şema örgüsüz olabilir mi Allah aşkına? Bu
ya da bu siyasi bağlantılarının az olduğu ya da siyasi bağlantılarının olmadığını söylemek de aslında çok da mümkün olmuyor bu söylediklerinizden ve iddianamedeki eksikliklerden de hareketle.
Da hem bir örgüt gerekiyor hem de bu örgüte bütün bu eylemleri İstanbul, Ankara gruplarını belki kaçakçıları, silah temini organize eden bunu aşan bir eliyle siyasi, diğer yanıyla belki de bir yeraltı organizasyonuyla bağlı daha büyük bir oluşumun var olması gerekir. Mantık bunu gerektirir. Evet. Böyle bir grup, hem de üstelik yarısı aranmakta olan bir grup, telefon bile kullanmayan bir grup, nasıl bir araya gelebilirler ki? Mümkün değil bir araya gelebilmeleri, evet, zaten. Sadece bir motor için 50 bin lira ayırmışlar. Bunlarda o para yok ki. Bu 50 bin lirayı kim verdi yani? Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla bu apaçık bir siyasi cinayet. Kamu görevlilerinin karıştığı bir cinayet. Ve bu cinayet öncesinden bağıra çağıra gelen bir cinayet. Ayrıca ardışık eylemlerin son halkası. Ondan önce bir dolu gazeteci, yazar, efendim siyasi dövüldü. Bundan bir adım önce yine Sinan Ateş'e destek
arkadaşıydı.
Veren arkadaşı olan Çağrı Ünel Mersin'de dövülmek istendi ve orada Çağrı Ünel'in açtığı ateş sonucu gelenlerden biri hayatını kaybetti. O cinayetle bu cinayet arasında bile bir hak kurulmuyor. İddianamede bir sanık Mersin olayı diye yazı söylüyor. Savcı Mersin olayı ne diye açıklama bile getirmiyor. Dolayısıyla 146 sayfalık cinayetin neden işlendiğini bile soramayan, faillerin belirsizleştirildiği, bağlantıların karartıldığı bir tomar kağıtla karşı karşıyayız.
Bu arada ek olarak da söylemek gerekirse Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in de ifadesi aslında bu iddianamede yer almıyor ve orada aslında Olcay Kılavuz'a dair de bugün Asuman Arancan'ın haberiydi. Olcay Kılavuz'un da aslında yargılanması gerektiğini söylüyor. Sistematik olarak Sinan Ateş'in de hedef alındığını söylemiş Ayşe Ateş ifadesini, ama ifadesi yer almamış bu iddianamede. Çok teşekkür ederim. Ekleyeceklerim var mıdır İsmail Saymaz?
Teşekkür ederim Gamze, yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz, çok sağ ol. Evet, devam ediyoruz. Gazeteci İsmail Saymaz'la birlikte Sinan Ateş cinayetini konuştuk. Bu iddianameleri konuştuk. Birazdan Fehmi Koru bizimle birlikte olacak. Ama onda öncesinde gelin tekrardan bir haberimizi izleyelim. Ali'ye bize haberimizi göstersin. Neden Sinan Ateş dosyasını konuştuğumuzu bir tekrardan bakalım.
Ankara Başsavcılığı 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Başsavcılık aralarında Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in de bulunduğu 22 kişi hakkında tasarlayarak öldürme suçundan iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame Ayhan Bora Kaplan davasına da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Duruşma tarihi ilerleyen günlerde belli olacak. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş iddianamenin kabul edilmesine tepki gösterdi. İddianameyi içi boş kağıt parçası olarak niteleyen Ayşe Ateş, "Çocuklarım bana babamızı polisler mi öldürdü?" diye soruyor. "Ben onlara her defasında, yok anneciğim, devletimizin polisleri bizi koruyor. Arkamızdan gizlice takip ediyorlar." diyorum ki devlete olan güvenlerini kaybetmesinler. Fakat bugün bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda Ne önümüzde ne de arkamızda. Bir kez daha ifade etmekte fayda var. Bedeli her ne olursa olsun hukuki mücadelemin siyasi çıkarlar sofrasına meze edilmesine izin vermeyeceğim. Başkalarının çocukları rahat uyusun diye benim çocuklarıma reva görülen gözyaşlarının, benim çocuklarımın elinden zalimce alınan çocukluk yıllarının, zehir edilen günlerinin hesabını yargı önünde tek tek soracağım dedi.
Tabii bir yandan da Sinan Ateş dosyasını konuşurken, soruşturmanın ayaklarını konuşurken öte yandan da siyasi kanatta devam ediyoruz. Siyasette gündem hali yoğun çünkü CHP lideri Özgür Özel aslında bir noktada iktidarla görüşmeye başladı. Tabii öte taraftan pek çok isimlerle görüşüyordu. Mesela ondan öncesinde DEM Parti ile de görüştüğü oldu. Saadet Partisi ile de görüştü, görüşecek gibi durumlar var. Siyasilerle görüşüyor. Tabii aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi ile de görüştü dün. Bunların tamamını konuştuk ve bu sırada tabii ki siyasette yumuşama mı, normalleşme mi tartışmaları oldu. Çünkü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mayıs'ta Özgür Özel'le görüşmesinin ardından siyasette yumuşamaya gittik. Siyasette yumuşama dönemindeyiz dedi. Özgür Özel de yumuşamanın doğru olmadığını, normalinin bu olduğunu söyledi. Şimdi bu yumuşama mı, normalleşme mi tartışmalarının bir ayağını da Fehmi Koru ile konuşacağız. Fehmi Koru bizimle birlikte. Merhaba Fehmi Bey.
Merhabalar.
Az önce biraz ufak bir özet geçtim ama size de sormak istiyorum. Bir taraftan siyasi iktidar Erdoğan yumuşama diyor. Özgür Özel ise normalleşme diyerek tanımlıyor ve normali bu diyor. Bizim yumuşamadan, normalleşmeden anlamamız gereken şey ne? Nasıl bir atmosferden bahsediyor liderler? İkisinin de iki liderin de kafasındaki yumuşama, normalleşme ne? Sizce nedir? Anlatabilir misiniz?
Tabii aslında siyasiler ve siyasi partiler zaman zaman sertleşme, zaman zaman da yumuşama politikalarını, taktiklerini kullanırlar. Bu bir taktik. Yani taktik dememin sebebi kalıcı olup olmaması ancak zamana bağlı olan şeylerdir bunlar. Genel stratejilerden farklıdırlar. Unutmayalım ki AK Parti de kuruluş döneminde iktidara yürürken ve iktidarının ilk 10 yılında yumuşama taktiğini başarıyla uyguladı ve her seçimde oy verenlerinin sayısını arttırarak iktidarını pekiştirdi. Son 10 yıl içerisinde ise bunun tersi olan sertleşme taktiğini kullanıyor. Özellikle son birkaç yıldır da bu daha da artan bir şiddetle ayrışmaya da dönüştürerek kullanılan bir taktik. Şimdi tabii bunların partilere yararı olduğu sürece kullanılan taktikler olduklarını düşünmemiz lazım. Sertleşince AK Parti ve özellikle genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşı tarafta yani muhalefet partileri de bunun kime kazandırdığına bakmaksızın aynı sert üslubu benimsediler ve kazanan o ortamda AK Parti ve Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi zannediyorum Özgür Özel ve yeni Cumhuriyet Halk Partisi kadrosu bu sertleşme taktiğinin tam tersini bugün kendileri uygulayarak, yumuşatarak, bunun adını da normalleşme koyarak iktidarı biraz köşeye sıkıştırmış durumda. Çünkü iktidar ilk defa bu seçimde sertleşmenin zararını gördüğünü fark etti. Ama bundan hemen bir yumuşamaya geçmesi beklenmezken yumuşamayı gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri Özgür Özel oldu. Şimdi bunun ne kadar kalıcı olup olmadığını birlikte göreceğiz. Çünkü iki tarafta taktik, karşı tarafın taktiğini benimsemekte AK Parti ve bu taktiği uygulamakta Cumhuriyet Halk Partisi bundan bir çıkar umuyorlar, siyasi çıkar. Bu çıkar eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklediği gibi kendisinin çok lehine bir süreci başlatacaksa bir süre sonra karşı tarafın yani iktidar cephesinin bundan vazgeçtiğini ve yeniden sertleşmeye başladığını da görebiliriz. Geçmişte de bunun örnekleri var. Demokrat Parti iktidarı sırasında tek partili dönemden çok partili sisteme geçilmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi uzun yılların iktidarını kaybetmenin sıkıntısı içerisindeydi. Ve İsmet İnönü sertleşme yerine yumuşama taktiğini 1953'te ilk defa uyguladı ama önce biraz buna cevap gelse de Demokrat Parti'den, sonrasında hemen farklılaştığı için Demokrat Parti'nin tavrı, o yumuşama çok uzun süreli olmadı. 1957'de ise çok daha sert bir ortam vardı. İki tarafta birbirini haşlayan, iki tarafta birbirini gerçekten zor duruma düşürmeyi amaçlayan bir dil kullanmaktaydı. Birdenbire yine İsmet İnönü kürsüden sadece demokrat iktidarını kabul ettiğini değil, Başbakanı Adnan Menderes'i övücü sözlerle söyleyerek onu da yumuşamanın bir ögesi haline getirmeyi amaçlayan bir konuşma yaptı. Bunu kendi odasında dinlemekteydi Başbakan Menderes. Duyar duymaz hemen meclis kürsüsüne çıkarak benzer bir tavrı benimsedi ve İsmet İnönü'yü öven bir konuşma yaptı. Buna siyaset baharı, siyasette bahar havası adı verildi o dönemde. Ancak her taktiğin beğenenleri beğenmeyenleri parti içerisinde oluyor. Şimdi de olduğu gibi. O dönemde de gittiği yerlerde elinde baston, o bastonun da üzerinde DP harfleri olan, yani kendisinin Demokrat Partili bir cumhurbaşkanı olduğunu ilan eden Celal Bayar her seferinde bu yumuşama ortamına pek razı olmak istemediğini belli eden bir tavır benimsediği için 1957'deki o bahar havası da fazla uzun süreli olamadı. Şimdi bugüne geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa galiba taktik üstünlüğünü eline geçirmiş durumda. Bundan bir yarar görebilir de ve göreceğine inandığı için o herhalde sadece AK Parti Genel Başkanı'yla değil, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'yla da görüşme ihtiyacı duydu Özgür Özel. Ve iki görüşmenin sonrasında da karşı tarafı yumuşattığını algıladılar şu anda Cumhuriyet Halk Partililer ve galiba bunun keyfini çıkarmaktalar. İçeride de buna karşı çıkanlar olduğu halde bir süre daha bu yumuşama veya normalleşmenin Cumhuriyet Halk Partililerin koyduğu isimle süreceğini düşünebiliriz.
Benim burada merak ettiğim Bahçeli ile görüşmeden aslında hareketle sormak istiyorum bunu. Çünkü Bahçeli dünkü grup toplantısında Özgür Özel ile görüşmeden hemen önce hem Osman Kavala meselesini TCK 312'den yatıyor diyerek, siz de biliyorsunuz ki şimdi artık gündemde Osman Kavala ve Gezi Parkı davasının tekrardan görülüp görülmeyeceği ve bu görüşmenin buna vesile olup olmayacağı da tartışılıyor. Ama bunun yanı sıra hem Osman Kavala ile ilgili net mesaj verdi. Avrupa mı? Avrupa Birliği mi bizim hukukumuza karar verecek diyerek. Aynı zamanda Sinan Ateş cinayetiyle de ilgili konuştu ve kulislerde Özgür Özel'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de bilgi verdiği ve bu bilginin de Ayşe Ateş vasıtasıyla aslında gittiği de söyleniyor. Şimdi böyle bir noktada benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Peki Erdoğan normalleşme sürecine gittiğinde ittifak ortağı nasıl bir adım atabilir? Ya da işte yumuşama sürecine gittiğinde ittifak ortağını nasıl ikna edecek? Dünkü görüşme gerçekten Özgür Özel'in Bahçeli'yi yumuşatmış olma ihtimalini düşünebilecek miyiz? Çünkü bir noktada dilinin de çok sert olduğu da bir gerçek diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu normalleşme veya yumuşama taktiğinin ilk etkileri aslında iktidar cephesinde görülüyor. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı arasında gerçekten Siyam ikizleri gibi, yani yapışık ikizler gibi bir görüntü var. Ve kopmaz gibi, ayrılmaz gibi görünüyorlar. Ancak ikisinin arasında da sorunlu, dikenli konular var. Bunlardan bir tanesi bu Osman Kavala meselesi. Bugüne kadar AK Parti Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay gibi isimlere karşı olan tavrında biraz da olsa Milliyetçi Hareket Partisi'nden etkilenerek sürdürdü. Gerçi kendisinin de Tayyip Erdoğan'ın bu isimlere karşı rahatsızlığı olduğu biliniyor. Ama yine de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki görüşlerinden çok fazla etkilendiği belli. Şu anda AK Parti'de son seçim yenilgisi üzerine kendisinde eğer bir parça da olsa söylem değişikliğine gidecekse, ki gitmek zorunda olduğunu hissediyorlar, bunda MHP ile arasına bazı politikalarda mesafe koyma ihtiyacı da ortaya çıktığının farkına varıyorlar. En başta da cezaevlerinde tutulan simgesel isimlerin durumlarının ne olacağı. Çünkü o simgesel isimler tekil olaylar değil. Her birinin arkasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, hatta Avrupa Konseyi'nin onlarla ilgili açıklamaları var. O açıklamaların mesela Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınmasına kadar varabileceği, yaptırımlar söz konusu olabileceği de bir ihtimal olarak ortada. Bunlardan rahatsızlık duyuyor tabii doğal olarak iktidar. Ama Milliyetçi Hareket Partisi o konularda en ufak bir tavize, farklılaşmaya yanaşmaz görünüyor. Bu da AK Parti'nin kendi içinde de ayrışmalara sebep oluyor. Şu sıralarda Osman Kavala üzerinden yürütülen tartışma, görüyoruz ki AK Parti'nin kendi içerisinde de taraftarı ve karşıtı ortaya çıkacak şekilde bir yankılanmaya sebep oldu. İçeride mesela Tuğrul Türkeş gibi Osman Kavala konusunun bir Avrupa konusu olarak, bir insan hakları konusu olarak ele alınması gerektiğine inananlar var. Ama buna karşılık o konuda en ufak bir tavizi duymak bile istemeyen AK Partililer var. Onlardan örnekler bulmak çok kolay. Bu bakımdan bu ayrışmaları da yaratmış oldu şu anda yumuşama havası Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği. Bu nereye kadar varabilir? Milliyetçi Hareket Partisi'nden kurtulmak isteyenler hakim gelirse AK Parti'ye ve seçenekler var, o seçeneklerle kendi MHP'den boşalacak olan yeri doldurma ihtimali güçlenirse, sanıyorum Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmayı bile düşünebilecek hale gelebilirler.
Yani yeni koalisyon görme ihtimalimiz var mı?
Çok küçük bir ihtimal olarak bu var. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi o kadar kolayca kendisinden vazgeçilmeyi kabul edecek olan bir durumda değil. Bu iktidarla birlikte yürümeyi büyük bir stratejinin parçası olarak görüyor. Bunu da çok belli ediyor. En son örneğini nerede gördük? Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde yürümesi ve o şarkının sözlerinin doğrudan AK Parti'den bazılarını hedef alması noktasında gördük. Bu arada sonradan benim hedefim o değildi diye açıklamalar yapılsa bile Mehmet Şimşek, ki bu iktidarın en fazla üzerinde durduğu bir üyesi, ekonomik sıkıntılarının ortadan kaldırılması için çaba gösterilmesi bakımından onu hedef alan açıklamaları hep aslında karşı tarafa yöneltilen, bizimle araya mesafe koymaya çalışıyorsunuz ama bu olmayacak anlamına gelen sitemkar sözlerdi. Ve nitekim Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin evinde bir araya geldiler. Kısa bir görüşme, 45 dakika. O arada anlaşılan o ki Milliyetçi Hareket Partisi kendisinin çizgilerinin, kırmızı çizgilerinin çizilmesine, üstünün çizilmesine razı olmayacağını daha etkili bir şekilde ifade etmiş olmalı ki yola devam kararı oradan çıktı. Dolayısıyla küçük bir ihtimal Milliyetçi Hareket Partisi'yle kopması, ama yine de AK Parti'nin seçim yenilgesini tahlil ederken sadece ekonomi üzerinde sanki yoğunlaştıkları gibi bir izlenim vermekle beraber, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yola çıktıkları 2017 yılından bu yana her seferinde kaybeden parti haline dönüştüklerini onlar da farkındalar. Dolayısıyla buna da bir çare bulmak zorundalar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile yola devam ama ondan bu kadar fazla etkilenen ve kendi renklerini de Milliyetçi Hareket Partisi'nin renklerine dönüştürecek kadar aynı yolda yürümenin daha fazla anlamı olmadığını fark ederek araya mesafe koyma Fehmi'nin yollarını aradıkları da çok belirgin.
Fehmi Koru, çok teşekkür ederiz bize aktardıklarınız, değerli görüşleriniz için.
Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
Görüşmek üzere diyelim. Şimdi tabii ki Fehmi Koru ile birlikte siyasetin gündemine baktık. Erdoğan Özel ve Erdoğan Bahçeli'nin görüşmesine baktık. Tabii ki siyasette yumuşama mı, normalleşme mi tartışmalarını da konuştuk. Şimdi gidelim bir diğer siyasetin gündemine. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı'na toplantısına katıldı. Muhabirimiz Eda Nur Tanış takip etti. Kendisi şu anda stüdyoda, konuğum, bize ayrıntılarını aktaracak. Eda merhaba, hoş geldin.
Merhaba Gamze, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Ekrem İmamoğlu'nun da orada bir takım konuşmaları vardı. Senden dinleyelim, ne anlattı?
Evet, bugün Marmara Belediyeler Birliği Meclisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Beyoğlu'nda bir otelde toplandı. Seçimler yapıldı, gündem maddeleri konuşuldu. Yakınlarını belediyeye atamasıyla yakın zamanda gündeme gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Marmara Belediyeler Birliği Başkanı seçildi bu dönem. Makamı ona Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı devretmiş oldu böylelikle. Tabii Ekrem İmamoğlu da bu toplantıda söz aldı. Az önce senin de dediğin gibi aslında siyasetin gündeminde Erdoğan Özel görüşmesi ve sonrasında Özel Bahçeli görüşmesi ve siyasette yumuşama konuşuluyordu. Bugün de İmamoğlu yaptığı açıklamalarda seçmenin siyasetçileri normalleşmeye zorladığının altını çizdi. Tabii gündeminde olan bir diğer konuda yine yerel yönetimler ve olası büyük İstanbul depremiydi. Seçimlerden galip çıktıklarını hatırlatan İmamoğlu, seçmenin son seçimlerde merkezi ve yerel yönetimler arasında yeni bir denge oluşturduğunu ve bu dengenin de vatandaşın hayrına olmasını dilediğini söyledi. Seçmenin seçimlerde söylediği bir diğer şeyin de az önce dediğim gibi siyasette normalleşmeyi, siyasette kutuplaşma değil bir araya gelme unsuru olarak, sistemi olarak tanımlamayı hepimize göstermiştir net olarak. Hatta bunu zorlamıştır dedi. Burada bugün önemli olan noktalardan biri de dediğim gibi bu doğal afet ve deprem meselesiydi. İstanbul'da yakın çevresi için bu riskleri güvenlik ve beka sorunu olarak tanımladı Ekrem İmamoğlu. Yerel yönetimler için de yine yerel yönetimde namız varsa demokrasi canlıdır dedi. Ve tabii yine Marmara bölgesinden de bahsetti. Aslında Türkiye'nin küçük bir bölgesi olduğunu ama Türkiye'de yaşayan her 3 vatandaştan birinin de Marmara bölgesinde yaşadığını söyledi. Bu nedenle Marmara bölgesinde hani yerel yönetimin de çeşitli zorluklar çektiğini, bu çekilen zorlukların da en başında tabii ekonomik kriz, dolar kurunun yükselmesi gibi ekonomik nedenler olduğunu anlattı.
Eda Nur Tanış, çok teşekkür ederiz. Ruşen Çakır'ın bizden sonra yayını varmış. Ali'ye bizi dürttü ve Ali Deniz'e gitmemiz gerekecek. Ama önce senin çektiğin habere, videoya bakalım Ekrem İmamoğlu neler demiş.
İyi yayınlar.
Teşekkürler.
Deprem ve doğal afetlerle mücadele bir milli güvenlik ve beka sorunudur. Özellikle İstanbul ve yakın çevresi için. Bu meseleyi partiler üstü, siyaset üstü bir sürece taşıyarak ayrımlar yapmadan bu anlayışla yönetmek hepimiz için elzemdir. Marmara bölgesinde yaşayan halkın güvenliği için kentsel dayanıklılığın arttırılması, deprem risklerinin yönetimi ve afet riskinin azaltılması açısından uzun vadeli, sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi hepimizin, tüm kamu yöneticilerinin boynunun borcu olduğunu hep birlikte bilmek zorundayız. Deprem ve doğal afetlerle mücadele bir milli güvenlik ve beka sorunudur. Özellikle İstanbul ve yakın çevresi için. Bu meseleyi partiler üstü, siyaset üstü bir sürece taşıyarak
Ekrem İmamoğlu'nun mesajları böyleydi. Az önce muhabirimiz Eda Nur Tanış bize ayrıntılarını aktardı. Şimdi bir de sosyal medyanın gündemine bakacağız. Aslında sosyal medyanın gündemi siyasetten çok da uzakta değil. Çünkü dün Özgür Özel, CHP lideri Özgür Özel grup toplantısının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir takım isimleri, bazı isimleri aslında misafir etti. Bunlardan birisi de Ruşen Çakır ve Özgecan Özgenç'ti, Medyaskop haber müdür yardımcımız. Tabii Ruşen Çakır ve Özgecan Özgenç'in görüşmesinin ardından Özgür Özel'in bir fotoğrafı düştü. O da Taha Hüseyin Karagöz'dü. Karagöz'le fotoğrafı düştü. Sosyal medya neleri konuşmuş? Medyaskop muhabiri diyelim. Ali Deniz Çakır benimle birlikte.
Topluluk menajeri olduk galiba.
Evet, topluluk menajeri olduk.
Öyle bir şey oldu.
Hala muhabirimizsin de aynı zamanda.
Şaka bir yana tabii ki burada bu yayınlara katılmak her zaman çok güzel. Dün sosyal medyada bu olay olunca dedim herhalde bugün yayında olacağım ben dedim. Dün tabii Ruşen Çakır ve Özgenç'in Özgür Özel'le röportajının gündem olmasını beklerken daha sansasyonel bir şey çıktı. O da Taha Hüseyin Karagöz'de...
Niye canım, sosyal medyada konuşulmuyor olsak da haber yok, haberlerde konuşuluyoruz. Bazında,
ben kendi işim bazında söylüyorum. Yoksa
ben
haber
de kendi, kendi işimde de gündemde gördüğümüzü düşünüyorum.
O zaman ikimiz de haklıyız. Yani.
Evet, ikimiz
bence
de haklıyız.
Bence en mantıklı orta yol bu. Taha Hüseyin Karagöz fotoğrafı paylaştığında... Ben tepkiler geleceğini tahmin ediyordum ama bu derece tepki beklemiyordum. Taha Hüseyin Karagöz ne diyerek paylaşmış onu da bir ekrana getirelim. İlk görsel olması lazım Taha Hüseyin Karagöz'ün paylaşımı. İşte nazik ziyaretten nazik bir şekilde ziyaret ettim ve tam şu an görsel gelmediği için de tam net hatırlamıyorum ama söylediğim
Ali'den
kadarıyla...
Ali'den rica edelim. Evet,
evet
geldi.
Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi Sayın Özel. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların atılmasında için önemli bir yol. Tekrardan ekrana getirebilir miyiz? Son kısmı okuyamadım çünkü biraz hızlı geçti. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor demiş Özgür Özel için. Tabii bu fotoğraflar çok eleştirilmiş. Eleştirilmesinin sebebi de Taha Hüseyin Karagöz biliyorsun iktidara yakın olan medyada, sosyal medyada görünürlüğü yakın olan medyadaki en popüler isimlerden biriydi.
Evet.
Hatta 300 bin küsürde takipçisi var. Kendisiyle de diyalogumuz var bu arada. Yaklaşık 3 sene önce Clubhouse diye bir uygulama vardı. Hiç bilmiyorum o muhteşem uygulamayı kullanma fırsatın oldu mu ama.
Evet, sizi takip ediyordum diyelim.
Eyvallah.
Usul usul.
Bir tane tartışma odasında tartışarak tanışma fırsatımız olmuştu. Şimdi ben genel olarak insanlarla diyalog kapısını çok kapatan bir insan değilim. Radikal uçtaki fikirdeki insanlar bile olsa, ya benle taban tabana zıt düşünen insanlar bile olsa en azından siyasi meselelerde fikirlerini almak için diyalog kurmaktan çok çekinmeyen bir insanım. Taha'yla da o bakımdan diyalogumuz var tabii ki. Dün Özgür Özel'le görüştükten sonra hiç konuşma fırsatımız olmadı. Sanırım şu anda da kendisi deprem bölgesine gitti. Şunu söyleyebilirim. İnsanların gelen eleştirileri, Özgür Özel'e gelen eleştirilerini bir yana koymak kaydıyla söylüyorum. Taha Hüseyin Karagöz'e gelen eleştirilerine baktığımız zaman öncesinde yaptığı haberler, öncesinde attığı tweetler. Ben bu eleştirilerden dolayı seçmene haksızlık ediyorsunuz dersem bence hata yapmış olurum. Çünkü kimler eleştirdi? Tabii ki şu an popüler isimleri ekrana getirebiliriz. Ece Üner, Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı. Hatta Fatih Altaylı... bir ajanvari bir benzetme yapmış hani CHP'nin içerisine koyulan ajan tarzı bir şey demiş Özgür Özel'in bu görüşmesine izin veren danışmanına.
Ali'den isteyelim görüntüleri
de ekrana getirebilirsek harika olur. Bir yandan akarsa harika olur. İşte ondan sonra bir de tabii ki normal seçmenin nasıl reaksiyonlar verdiğine baktım sosyal medyada ve
Ünsal Ünlü de eleştirdi.
Onun da paylaşımı ekrana gelecek. Şu fotoğrafı vermek en basit ifadeyle ayıptır demiş Ünsal Ünlü. Diğer gazetecilerin de tabii ki bizim bildiğimiz Bir Gün'den, Gazete Duvar'dan da insanların eleştirilerini ben okudum. Dediğim gibi burada bence en önemli konu şu. Özgür Özel eğer gerçekten kapılarını Taha Hüseyin Karagöz'e açabiliyorsa ve diğer gazetecilere, özellikle Erdoğan'ın yanında asla göremeyeceğimiz gazetecilere kapıyorsa bence bu büyük bir sıkıntı olur. Bu aşamada gelen tepkiler de Özgür Özel'e gelen tepkilerden ziyade Taha Hüseyin Karagöz'ün eski haberlerine eleştirmelerini insanların anlayabiliyorum. Taha Hüseyin bu haberlerden dolayı öz eleştiri verdi mi ya da pişman mı açıkçası bilmiyorum. Kendi fikrini de sormadım. Ama benim görüşüm bu şekilde. Ondan sonra ne oldu onu da söyleyeyim. Sabah da İsmail Küçükkaya'ya konuştu Özgür Özel ve yani mecliste geç derken geldi yanıma Ta Hüseyin Karagöz ve ben de ondan sonra kapıdan içeri aldım. Hatta bana nikah davetiyesi verdi. Kapıda bırakamazdık dedi. Az önceki tweet'i bir daha ekrana getirebilir miyiz? Öznur Hanım'ın tweet'i. Öznur Hanım da iktidara yakın bir isim. Ta Hüseyin Karagöz ve Özgür Özel görüşmesinden ne kadar rahatsız olmuşlar. Buradan da anlıyoruz ki kutuplaşmadan en çok yakınanlar, o kutuplaşmadan en çok beslenenler, hatta varlık sebepleri o demiş. Buna da bence şöyle bir parantez açabiliriz Gamze. Bilmiyorum katılır mısın? Türkiye'de kutuplaşma olduğunu kabul etmek artık bence nesnel bir şey olma yolunda ilerliyor. Yani kutuplaşma yok demek bence dünyanın en subjektif ve en doğru olmayan yorumu olur. Ve belki de AKP'ye yakın isimlerin Özgür Özel'le görüşmesini bazı insanlar gerçekten bu kutuplaşmadan dolayı eleştiriyorlardır. Ve bu kutuplaşma gerçekten sağlıksızdır. Ama Öznur Hanım'a da şu soruyu da sormak lazım. Kaç tane bir günde çalışan, gazete duvarında çalışan, medyaskopta çalışan gazeteci şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ı, Devlet Bahçeli'yi rahatlıkla ziyaret edebiliyor? Şimdi böyle bir fotoğrafın ne kadar doğal olduğunu ifade ediyorlar ama madalyonun diğer yüzüne kimse bakmıyor.
Evet.
Tamam güzel, Özgür Özel AKP'li isimlerle de görüşebiliyor, Devlet Bahçeli ile görüşebiliyor, Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebiliyor. Ama bu görüşmeler 31 Mart'taki sonuçlar ortaya çıkmasaydı asla gerçekleşmeyecekti belki de.
Dalga geçilen ya da liderliğiyle eleştirilen isim olacaktı belki de Özgür Özel. Şimdi tam tersi bir atmosfer var elbette. Şimdi kesinlikle. Birinci çıkması, Erdoğan'la görüşmesi, Bahçeli ile görüşmesi, siyasetin gündemini belirlemesi aslında bir noktada onun da çıtasını yükseltiyor ve albenili lider oluyor aslında bence benim baktığım yerden. Siz tanışıyorsunuz. Sen az önce anlattın. Kendisiyle konuşacak mısın? Tepkisini merak ediyor
musun? Konuşurum tabii ki. Bugün çok fazla telefon geldiği için aramadım ya. Ben kimseyi genelde bu olaylar sıcak sıcakken aramam. Çünkü zaten arayan 100-102 kişi vardır diye tahmin ediyorum. Ama konuşurum. Yani dediğim gibi zaten anlatmış bir katıldığı programda. Şunu da söyleyeyim. Ben İYİ Parti lansmanına gittim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi lansmanına gittim. Ekrem İmamoğlu aday tanıtımına gittim. Burak Avuncu aday tanıtımına gittim. Özellikle Burak Avuncu'nun aday tanıtımında protokolde yer alıyordu Ta Hüseyin. Bugün de kendisi yayında söylediği için rahatlıkla söyleyebiliyorum yani gizli saklı olmadığı için. Ta Hüseyin Karagöz'ün protokolde yer alması ne demek? Bizzat kendisi davet edilmiş demek. Yani ilk kez olan bir şey değil. Zaten şunu da atlamayalım. Aynı gün AKP MYK'dan birileriyle görüşmüş ve Turan Çömez'e de bir fotoğrafı var. Onu galiba screenshot almayı unuttum ama Turan Çömez'e de dün görüştü. Turan Çömez hatta kendisi paylaşım yaptı. Değerli gazeteci Ta Hüseyin Karagöz'le görüştük diye. Yani zaten sadece Özgür Özel'e ait bir durum değil. Anladığım kadarıyla 2 sene önce Özgür Özel TVNet'te bir programa katıldığında, Yeni Şafak'ın kanalındaki programa katıldığında tanışmışlar. Özgür Özel zaten o yayından sonra Halk TV'de çıktığı bir yayında yayının ne kadar hoşuna gittiğini de söylüyor. Belli ki oradan bir konuşmaları gerçekleşmiş. Ama bu kutuplaşmış iklimde muhalif insanların reaksiyonlarını aman abi siz de çok abartıyorsunuz, niye böyle konuşuyorsunuz diyerek de yavana atmamak lazım. Sonuçta en basit soruyu da en sonda soralım. Bu kutuplaşmanın sorumlusu kim?
Bitireceğiz çünkü Ruşen Çakır'ın yayını var. Kapanışı sana bırakacağım.
Ama bu ikidir oluyor arkadaşlar, spontane hareketler bunlar.
Ama ondan öncesine şeyi söyleyeyim lütfen. Bence yarın konuşacağımız konu olacak diye düşünüyorum. Kaybenin gözaltına alınması.
Evet.
Onu konuşacağız gibi geliyor bana.
Vallahi bilmiyorum. Yarın herhalde gündeme konumuz göre konuşacağız. Olacak,
değil mi?
Gündeme göre
bakalım
konuşacağız.
Sosyal medya ne diyecek, ne yapacak? Ali Deniz'in bir duyurusu olsun bence.
Ben bir sonra duyuruyla kapatalım yavaş yavaş. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. WhatsApp'taki grubumuzda sordum soruyu. YouTube community'de de Özgür Özel'le Ta Hüseyin Karagöz'ün fotoğrafını paylaştım. Ama şu anda YouTube'da görüşlerinizi de merak ediyorum yayın içerisinde. Özgür Özel sizce bir hata mı yaptı? Bu görüşme hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkesle her diyalog kurmalı, herkesle her diyaloğu bir siyasetçi kurmalı mı? Ve yayından tabii ki de ayrılmadan önce birer beğeni bırakırsanız ve YouTube katıldan yayını da paylaşırsanız tabii ki ve katıl üyemizde olursanız harika olur. Sizler sayesinde büyümeye devam ediyoruz deyip son sözü de Gamze Elvan'a bırakıyorum.
Ben Aliye'yi dün ikna etmeye çalışıyordum ekrana çıkarmak için. Çünkü bir noktada artık bütün bu çağrıları Aliye'nin yapması gerekiyor. Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Ali Deniz'in de söylediği gibi katıl butonu üzerinden katılabilirsiniz. Aynı zamanda süper sticker'la bize katkıda bulunabilirsiniz, destekleyebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Pek çok araçlardan bizlere katkı sunabilirsiniz diyebiliriz ve yayınımızı bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Ruşen Çakır'ın yayınını da takip etmeyi unutmayın. Birazdan o da yayında olacak. Hoşçakalın.